Şiir Gemisi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Yahya Kemal Beyatlı'nın artık başyapıt olmuş şiirlerinden birisi. Sessiz Gemi'yle başladık Şiir Gemisi'ne bugün. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bilede Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar Şiir Gemisi'ni. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pabukçu. Bugün Bilede Yaman'la Yahya Kemal Beyatlı ve onun şiirleri üzerine konuşmak üzere buradayız. Hoş geldiniz
Bilede Yaman. Hoş bulduk efendim.
Başta şiir olmak üzere fikir, kültür ve sanat hayatımızın unutulmaz simalarından olan Yahya Kemal'in Türk toplumunun Tanzimat'tan beri kimlik bunalımı yaşadığı bir dönemde sanatsal ve toplumsal sorunlara nasıl çözümler ürettiği üzerinde duracak, onun hayatını edebi bir süzgeçten geçirerek Türk edebiyatındaki yerini konuşacağız Bilede Yaman'la. Evet, Yahya Kemal Beyatlı çok önemli bir şahsiyet ve nasıl bir hayat yaşamıştır acaba?
Şüphesiz öyle efendim. Öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yahya Kemal Beyatlı denince Türk edebiyatında bir kanondan bahsediyoruz demek yanlış olmaz sanırım. Kendisinin öncelikle doğduğu, büyüdüğü toprakları konuşmak istiyorum. Hı hı. Müsaadeniz olursa. Nasıl bir toprakta büyümüş, nasıl bir atmosferde yetişmiş, sonra şiirle nerede tanışmış, edebiyatla nerede tanışmış, kimlerden etkilenmiş, bunları konuşarak Yahya Kemal'in Türk edebiyatındaki yerini, onun Türk şiirindeki önemini vurgulamaya çalışacağız. Asıl adı Ahmet Agah Yahya Kemal'in. Ahmet Agah ismini biz babası Nişli İbrahim Naci Bey'in o dönemin 1800'lü yılların sonlarına doğru Üsküp'te neredeyse her evde bulunan Musaf dediğimiz Kur'an-ı Kerim yazmalarının üzerindeki notlardan anlıyoruz. Onların evinde, yani Yahya Kemal'in, asıl adı Ahmet Agah'ın doğduğu evde babasının o Musaf'a düştüğü nottan. Oğlum, mahdumum, evladım Ahmet Agah 1884 yılının bugününde dünyaya geldiği diye düştüğü nottan anlıyoruz.
Evet.
Kendisi de zaten hatıratında bahsediyor gerçek isminin Ahmet Agah olduğundan. Söylediğim üzere 1884 yılında Üsküp'te dünyaya geliyor Yahya Kemal. Babası Üsküp'ün memur ve katiplerinden Nişli İbrahim Naci Bey. Annesi şair Leskovçalı Galip'in yeğeni olan Nakiye Hanım'ın oğlu. Yahya Kemal'in ataları evladı Fatih Han'dan, yani Rumeli'yi ilk fetheden Türklerden. Anne tarafından da baba tarafından da bu gerçeklik sabittir.
O zaman Yahya Kemal adını takma isim olarak mı kullanıyor?
Doğrudur. Kendisi Yahya Kemal'in sonradan Agah Kemal yapıyor şiir yazmaya başlayınca. Daha sonradan Yahya Kemal takma adını alıyor ve nüfusa kaydettiriyor.
Tamam.
Beyatlı soyadı da nereden geliyor onu da izah edelim. Beyatlı eski dilde Şehsuvar daha çok bilinir. Şehsuvar demek, daha doğrusu Şehsuvar Beyatlı manasına geliyor. Ve soyadını buradan alıyor Yahya Kemal. Ataları bilinen en eski atası Şehsuvar Bey. Oraya dayandırılıyor soyadı. Yahya Kemal'in eğitim hayatından bahsedecek olursak önce Üsküp'te yeni mektebe gidiyor. Ancak buradaki öğrenciliği pek başarılı geçmiyor. Bunu kendi hatıratında da çok güzel anlatır Yahya Kemal. Orada bir türlü verilen derslere, oradaki müderrislere, hocalara adapte olamadığını söyler. Ardından Üsküp'te yeni açılan Mektebi Edebe kaydediliyor. Mektebi Edebe kaydedildikten sonra Yahya Kemal'in kendi deyimiyle ben Asya'dan Avrupa'ya geçtim diyor tabiri yerindeyse. Daha modern bir eğitim veren bir kurum Mektebi Edep. Oradaki hocalarını daha çok seviyor. 1892'de Üsküp İdadisi'ne giriyor. Buradan sonra ailesi Selanik'e taşınınca oradaki idadiye naklonuluyor. Fakat annesinin ölümü, babasının yeniden evlenmesi üzerine tekrar Üsküp'te okumak zorunda kalıyor. Şunu belirtmek isterim. Yahya Kemal annesini 10'lu yaşlarında kaybediyor. Evet, 15 yaşında olması erken. Lazım. Evet. Çok erken kaybediyor. Dolayısıyla o anne özlemi, anne hasreti daha sonradan hem edebi yaşamında hem de sosyal yaşamında çok ön plandadır diyebiliriz. Hem nesirlerinde hem de bazı şiirlerinde bu duyguya yer vermiştir. Babasından ziyade annesine düşkündür diyebiliriz. Babası İbrahim Naci Bey Selanik'te yaşamak istiyor. Üsküp'ten sıkıldığını, Üsküp'ün o mutasip ortamından rahatsız olduğunu, Selanik'te daha rahat bir yaşam süreceklerini söyleyip Selanik'te memuriyete iştirak etmeye çalışıyor. Fakat annesi istemiyor Yahya Kemal. Çünkü Üsküp'te komşuları, akrabaları, eşi, dostu var ve onlara o kadar alışmış ki Selanik çok yabancı geliyor Nakiye Hanım'a. Fakat babası İbrahim Naci Bey'in zoruyla deyim yerindeyse Selanik'e göçüyorlar. Fakat o sırada belli bir süre sonra annesi rahatsızlanıyor. Üsküp'e dönüyorlar. Üsküp'e döndükten sonra da kısa bir süre sonra annesi vefat ediyor. Selanik'te Yahya Kemal'in önemli addedilen, önemli sayabileceğimiz hayatının dönüm noktalarından biri olarak kabul edebileceğimiz gelişmeler var. Bu gelişmelerden ilki şiire başlaması. Şiire şöyle başlıyor aslında Yahya Kemal. Şiire aşkla başladım der hatıratında. Üsküp'teyken 5 yaşında gördüğü Redife Hanım isminde bir hanımefendi var. Ve aralarında yaş farkı var. Yahya Kemal o zaman henüz 5 yaşında. Ömrü hayatı boyunca da Redife Hanım'ı 3 kez görür Yahya Kemal. İlki 5 yaşında, ikincisi 12 yaşında ve son olarak da artık 20'li yaşlarında bir genç iken görür. Üsküp'te gördüğü Redife Hanım'dan etkilenerek şiire aşkla başladığını söyler, bir türkü güftesi yazar. Ve şunu da ekler Yahya Kemal bu bahisten söz ederken, der ki o şiiri hala bulamıyorum. Yani ilk yazdığı şiiri, evet, bir el yazması, bir türkü güftesidir o. Fakat anımsayamadığını, hatırlayamadığını ve o notları da bulamadığını söyler.
Kaybolmuştur demek.
Devamında buraya tekrar parantez açarız ilerleyen vakitlerde. Üsküp'te okumak zorunda kaldığından söz etmiştik. Daha sonrasında 1902'de babası eğitim hayatının devamı için İstanbul'a gönderiyor Yahya Kemal'i.
Yine lise hayatı herhalde.
Doğrudur. İlk kez İstanbul'a gelişi bu şekilde gerçekleşiyor. Bazı bilgiler yer alır tarih kitaplarında, edebiyat tarihi kitaplarında. Onun Vefa İdadesi'nde, Vefa Lisesi'nde okuduğuna dair. Fakat Nihat Sami Banarlı, neden? Yahya Kemal ile ilgili yaptığı çalışmalarda bu bilginin sahih olmadığını, gerçek olmadığını vurgular. Burada bir parantez girmek istiyorum. İstanbul'a geldikten sonra orada akrabaları var. Evet. Çok böyle ayrıntıya boğmak istemeyiz dinleyicilerimizi. Özet olarak geçeyim. Orada akrabaları var. Akrabaları arasında bir Yahya Bey var. O Yahya Bey, Yahya Kemal'in elinden tutup okula kaydettirmeye çalışıyor. Fakat bir sene boyunca o akrabasını oyalıyor Yahya Kemal. İstanbul'a gelince o kadar büyüleniyor ki eğitim hayatını neredeyse unutma noktasına geliyor. Sürekli başka akrabaları da var. Onların yanında bir gün Sarıyer'de, bir gün Üsküdar'da vakit geçiriyor. En sonunda bu akrabalarından birisi Galatasaray Lisesi Müdürü Abdurrahman Bey'i görmeye götürüyor Yahya Kemal'i. Diyor ki artık burada eğitim hayatına devam edebilirsin. Çünkü bütün hazırlığı en başından beri Yahya Kemal İstanbul'a ayak bastığından beri o ilgileniyor kendisiyle. Fakat burada şu anekdotu vereceğim. Abdurrahman Şeref Bey'i görmeye gidiyorlar Galatasaray Lisesi'ne. Burada tahsilini soruyor Yahya Kemal'e müdür bey. Tahsilini söyleyince şimdilik mektebe kabul etmeyeceğini, tatilden sonra kaydedebileceğini söylüyor. Ve bilahare Ankara'da çok dost olduğumuz bu Osmanlı ihtiyarın o günkü ret muamelesi hayatımın en mühim dönüm yeri imiş. Fakat o zaman tabii fark etmedim diyor Yahya Kemal. Bunu neden söylüyor? Çünkü eğer o an mektebe kabul edilseydi Galatasaray İdadesi'ne Avrupa'ya gitmiş olmayacaktı. Şimdi de ondan bahsedelim dilerseniz. Evet. İstanbul'a gönderiliyor ve buradaki geçen zaman içerisinde Seresli Zeki Bey'den etkilenip Paris'te Jön Türklerle tanışmak için onların fikirlerine müracaat etmek, onları daha yakından tanımak ve aynı zamanda Paris'in, Avrupa'nın havasını solumak için deyim yerindeyse iltica ediyor Paris'e. Paris'e firar hikayesi de çok komiktir aslında. İşte İstanbul'dan bir kumpanyaya bağlı bir vapura biner, oradan Selanik'e gider, Selanik'ten Marsilya'ya gider, Marsilya'dan Paris'e gider. Gidene kadar da birçok kendi içerisinde macera vardır bu hikayenin. Fakat bizim zamanımız sınırlı olduğu için tabii ki bu hikayelerin, bu hatıraların hepsinden bahsedemeyeceğiz. Paris'e gittikten sonra orada Meaux okulunda bir yıl yatılı okuyup sadece bir yılda Fransızca öğreniyor Yahya Kemal.
Çok güzel.
Bunu da kendi hatıratında o kadar ihtiraslıydım ki diyor, bir yıl gibi kısa bir sürede zor bir dil olan Fransızcayı ana dili gibi öğreniyor. Paris'te yaşarken Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Sami Paşazade Sezai gibi ileri gelen Jön Türklerle ilişki kuruyor. Abdülhak Şinasi ile dost oluyor. 1904'te de Siyasal Bilgiler Okulu'na giriyor orada. Orada bir süre eğitim görüyor. Yahya Kemal Paris'teyken 1906 yılında Londra'ya gidiyor. Orayı görmeye, gezmeye, İngiliz topraklarını da görmek istediğini belirtiyor. Londra'dayken orada çok okuduğunu, çok gezdiğini ifade ediyor ve 1906 yılında Londra'da Abdülhak Hamit Tarhan'la karşılaşıyor. Onunla tanışıyorlar. Fakat Abdülhak Hamit Tarhan, Yahya Kemal'e kendi tabiriyle Yahya Kemal'in hüsnü kabul gösteriyor. Güzel karşılıyor fakat şiirine kayıtsız kalıyor. Üst perdeden yaklaşıyor. Bu şekilde yaklaşınca Yahya Kemal gönül koyduğunu, gücendiğini ve artık muhabbeti orada kestiğini söyler hatıratında.
Kaç yıl kalıyor?
Yaklaşık Paris'te 8 yıl kaldıktan sonra 1912'de Paris'ten İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a döndükten sonra 1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yapıyor. 1914'te vaiz yetiştiren bir okulda medeniyet tarihi dersleri vermeye başlıyor. Ve 1916-1919 yılları arasında Darülfünun'da, yani İstanbul Üniversitesi'nde medeniyet tarihi, Batı edebiyatı tarihi ve Türk edebiyatı tarihi derslerinde edebiyat şubesinde müderris olarak görev yapıyor.
Bu arada edebiyat dediniz, aklıma ne geldi? Az evvel programımızın açılışında okumuş olduğumuz Sessiz Gemi'nin hikayesini siz biliyor musunuz? Sessiz Gemi aslında bir ölüm üzerine yazılmış değil, Yahya Kemal'in çok sevdiği bir kadını Heybeli Adadan uğurlayışı üzerine yazılmış.
Bunu bilmiyordum. Çok müthiş
evet,
bir ayrıntı oldu benim
çok
için.
Çok güzel bir hikayesi var onun. Ve aşık olduğu kadın, hayatının aşkı olarak niteleyebiliriz, Celile Hanım, Nazım Hikmet'in annesi. Ve edebiyat deyince aklıma geldi. Edebiyat dersleri vermek üzere Nazım Hikmet'in evine gidiyor Yahya Kemal. Orada Celile Hanım'a aşık oluyor. Fakat ilişkilerini fark eden Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı'nın cebine bir not koyuyor. Hocam olarak girdiğiniz bu evden babam olarak çıkmayınız.
Çok iyi.
Ve sonrasında da Yahya Kemal bu notu buluyor. Hiçbir şekilde uzun süre yaklaşamıyor.
O eve bir daha adım atamıyor.
Bir daha yani geliyor ama bu böyle niyeti yok. Yani o niyeti beslememeye, büyütmemeye gayret ediyor. Ama Celile Hanım onun hayatının en büyük aşkıymış. Sessiz Gemi bu yüzden yazılmış.
Çok güzel. Çok güzel bir ayrıntıydı gerçekten.
Evet. Biz nerede kalmıştık bakalım?
Biz İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat tarihi üzerine dersler vermeye başlıyor. Orada müderris olarak, hatta profesör olarak görev alıyor. 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Ati İleri, Tevhid-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde ve arkadaşlarıyla çıkardığı Dergah dergisinde milli mücadeleyi destekleyen yazılar yazıyor. Bu Dergah dergisinin önemini vurgulamak istiyorum burada. O Dergah dergisini çıkarırken Yahya Kemal hem öğrencileri, ki bu öğrencileri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar da vardır, hem de yakın dostları İştirak ediyorlar, birlikte icra ediyorlar, birlikte çıkarıyorlar. Güzel. Ve uzun yıllar Türk yayın hayatına damgasını vuran bir süreli yayın haline geliyor Dergah. Ardından milli mücadeleyi destekleyen yazılar yazdıktan sonra 1922'de barış anlaşması için Lozan'a giden heyette danışman olarak yer alıyor. Burada da şöyle bir ayrıntı var, daha doğrusu anekdot var. Onu da müsaadenizle şu hatıratından bizzat kendi kelimeleriyle aktaralım. 1922'de İstanbul'dan Bursa'ya gidiyor Yahya Kemal. Orada Gazi Mustafa Kemal, İsmet, Fevzi, Kazım Karabekir, Fahrettin, Kemalettin Sami, Asım Paşaları gördüğünü söylüyor. İki hafta sonra Atatürk Ankara'ya davet ediyor Yahya Kemal'i. Onunla Ahu Dağları'nı geçtim. Karaköy istasyonuna geldim. Karaköy'den trenle Ankara'ya gittim diyor. Bir hafta sonra da Lozan heyeti murahhasında, yani Lozan heyetinde İsmet Paşa ile İstanbul'a dönüyor. İki gün geçirmek üzere Hüseyin Cahit'le beraber tekrar Paris'e gidiyor. O sırada konferans bitiyor ve İsmet Paşa kafilesinden ayrılarak Venedik'e gidiyor. Üç gün orada kalıyor. Tekrar İstanbul'a geliyor. İstanbul'da İsmet Paşa kafilesini bulup Ankara trenine biniyor ve Ankara'ya dönüyor. Böyle yoğun bir seyahat halinin geçtiği zamanlar, Lozan Barış Anlaşması'nın görüşüldüğü zamanlarda Yahya Kemal'in de o heyete dahil edilmesi, onun ne kadar kabiliyetli, ne kadar becerikli bir insan olduğunun da aynı zamanda göstergesidir. Çünkü temsil, mümessillik o dönemde çok önemli. Yahya Kemal'de bir temsiliyet, bir mümessillik fark ediyor ki Atatürk heyete iştirakini sağlıyor. Diğer paşalarla irtibat halinde olmasını telkin ediyor. Hatta deyim yerinde ise ısrar ediyor. Ardından 1923'te de bir yıl sonra da Urfa'dan milletvekili olarak meclise giriyor. Yahya Kemal'in de birçok şairimiz gibi birçok...
Siyasi bir yanı var değil mi?
Doğrudur. Birçok edebiyatçımız gibi politik bir tarafı var, siyasi bir tarafı var. Evet. Ki nitekim 1926'da Varşova, 1929'da Madrid'de orta elçi olarak görevlendiriliyor. Madrid'deyken aynı zamanda 1931'de Lizbon elçiliğini de yürütüyor. Yahya Kemal İspanya'dayken, Madrid'deyken İspanya'nın diğer şehirlerini gezme fırsatı buluyor. Bunlar arasında Granada olarak bilinen o Endülüs Emevilerinden miras Elhamra Sarayı'nın bulunduğu, İspanya'nın bugünkü sınırları içerisinde Granada şehri olarak kalan Granada eski adıyla, bu şehirde bir raks alemine tanıklık ediyor ve Endülüs'te raks şiirini de orada yazıyor.
Hadi bu kez bu şiiri Yahya Kemal Beyatlı'dan dinleyelim.
Endülüs'te ne kız? Zil, şal ve gül. Bu bahçede aksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs, üzdep akırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz, şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşık tekakülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden oley.
Şairinin sesinden dinledik Endülüs'te raksı. Hikayesi var mıdır bilinen?
Endülüs'te raks şiirinin de hikayesi güzeldir. Orada bir eğlence ortamındayken dans eden bir İspanyol kadını gördükten sonra bu şiiri yazıyor.
Evet.
Orada çok etkilenmiş. Zaten bunu şiirlerinde görmek mümkün. Yahya Kemal de iyi bir gözlemcidir diğer şairlerimiz gibi. O gözlemleri, sahip olduğu gözlemleri izlenimci bir davranışla, izlenimci bir tutumla şiirlerine çok güzel aktarmıştır.
Bu böyle bir şiirdi ama bir taraftan farklı ve Türklük vurgusu olan şiirleri de var.
Tabii muhakkak.
Değil mi?
Şimdi dilerseniz edebi kişiliğinden, şiir anlayışından ve eserlerinden bahsedelim.
Bahsetmeden önce sizden Akıncıları dinleyelim
tabii
mi bile dayama?
Tabii ki. Dilimiz döndüğünce sizin kadar olmasa da biz de amatör bir ruhla
estağfurullah
seslendirmeye çalışalım. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı Ak Tolgalı Beyler Beyi, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla, yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Şimdi o zaman Akıncılar şiiri üzerinden başlayalım. Yahya Kemal Beyatlı'nın edebi kişiliğini, şiir anlayışını sizden dinleyelim.
Tabii ki. Öncelikle Akıncılar şiirindeki tema, onun doğduğu büyüdüğü toprakların ona yüklediği kodun bir yansımasıdır diyebiliriz. Programın girişinde bahsettiğimiz üzere evladı Fatihan'dan saydığı Üsküp'te doğmuş büyümüş olması, atalarından o terbiyeyi, o tarih bilincini almış olması neticesinde böyle bir şiirin yazılması çok doğal.
Tabii.
Çünkü Balkan toprakları dediğimiz topraklar, Rumeli toprakları dediğimiz topraklar, Osmanlı'nın ilk zamanlarında uç beyliği yapmış, sınırlarını ve namusunu korumuş, fedakar insanların, cesur insanların yaşadığı topraklar olarak kabul edilir. Dolayısıyla Yahya Kemal de bunun bilincindedir. Zaten onu milli edebiyatın öncü şairlerinden ve Türk milliyetçiliğinin yılmaz savunucularından biri olarak görmemizin sebebi de budur aslında. Yahya Kemal'deki tarih ve dil tasavvurudur. Birazdan dil konusuna da değineceğiz. Öncelikle hayatının son dönemine dair şunu vurgulamak istiyorum. Yahya Kemal hiç evlenmemiş ve ömrünün son yıllarını İstanbul'da Park Otel'de geçirmiş. Bunu da belirtmiş olalım. Akıncılar şiiri üzerinden girizgah yaptığım Yahya Kemal'in şiir anlayışı, tarih tasavvuru ve dil anlayışı üzerine konuşacak olursak da şunları söyleyebiliriz. Yahya Kemal ilk başlarda Selanik İdadisi'ndeyken, Selanik Lisesi'ndeyken Esrar Takma adıyla şiirler söylemeye başlıyor. Şiir yazıyorum demiyor, şiir söylüyorum diyor Yahya Kemal. Bu güzel bir ayrımdır. İlk şiirini daha önce belirttiğim üzere mahalleden komşuları olan Redife Hanım'a yazıyor.
Evet.
Şiire aşkla başladığını söylüyor. Şiire aşkla başlamak bir zorunluluktur. Deyim yerindeyse bir mecburiyettir. Şiire aşkla başlanır. Birçok şair de bunu söyler. Nitekim ben de öyle başladığımı söyleyebilirim. Bir ara vakit olursa nasıl başladığımı da anlatmak isterim. Çok ilginç bir hikayesi vardır. Benim yazdığım ilkokuldaki ilk aşk şiiri deyim yerindeyse Nazım Hikmet'ten aşırmaymış. Ama ben o yıllarda Nazım Hikmet'i tanımıyordum. Hiç duymamıştım. Bolved'inde Fevzi Gümüş ismindeki Kulakları Çınlasın dershane müdürümüz vardı. İyi bir tarihçiydi kendisi. Benim o şiirimi fark ettikten sonra sen işte Nazım Hikmet ismini hiç duydun mu? Onun dev şiirini hiç okudun mu diye söylemişti. Ben 10 yaşındaydım o zaman. Yahya Kemal'e dönecek olursak onun şiir anlayışında öncelikle gençlik yıllarında şunu seziyoruz. Divan şiirine büyük bir önem verdiğini, bu edebiyatı dikkatle incelediğini ve buradan kendi zamanına, kendi şiirine aktarabildiklerini taşımaya çalıştığını fark ediyoruz. Bu büyük ve verimli kaynaktan oldukça bereketli bir şekilde beslenmiştir Yahya Kemal. O klasik Türk şiirini Avrupa'yı bir havada yeniden üretme çabası içine girmiştir. Divan şairinin zarif, kıvrak, ahenkli Türkçesine, edasına, ifade kabiliyetinde değer vermiştir. Nitekim Yahya Kemal'in Ne Hazindir Ki ömründe matbu olarak bir eseri yayınlanmamıştır. Şiir kitabı yayınlanmamıştır. Fakat ölümünden sonra şiirleri toplanmıştır. İki ayrılır bu şiirler. İlki Şiirin Rüzgarı ile, ikincisi Kendi Gök Kubbemiz. Bu eski Şiirin Rüzgarı ile adından da anlaşılacağı üzere daha çok divan şiiri öykündüğü, divan şiirinin etkisinde yazdığı şiirlerden müteşekkildir. Kendi Gök Kubbemiz ise net bir İstanbul Türkçesiyle yazılan şiirlerden mürekkeptir. Osmanlı Türkçesini kullanarak gazel, şarkı, rubai gibi divan şiiri nazım şekilleriyle şiirler yazıyor ilk başta. 18. yüzyıl İstanbul'unun lale devrini, Sadabad eğlencelerini, Boğaz sefalarını, o zamanın güzelliklerini, o dönemin Türkçesini kullanarak yansıtıyor. Az önce söylediğim konuya binaen neoklasik olması bu bağlamda değerlendirilir Yahya Kemal'in. Hani divan şiiri bizim klasik şiirimizdir.
Ama yenilikçi bir yanı da var.
Muhakkak Yahya Kemal ona yenilikçi bir üslup kazandırmıştır.
Tamam.
Bu bakımdan neoklasiktir.
Tamam.
Şimdi Yahya Kemal 1903'te Paris'e gittikten sonra orada bir Batı hayranı, bir alafranga ve Jön Türklük heveslisi olarak kendini buluyor. Ama memlekete dönerken, İstanbul'a dönerken neredeyse ters istikamette bir kişilikle dönüyor.
Türklüğünü daha da güçlendirmiş.
Muhakkak. Paris'te eğlence ortamını da görüyor, edebiyat ortamını da görüyor. Orada tanıştığı Fransız şairler var. Onların eserlerinden çok etkileniyor. Fransız sembolizminden çok etkileniyor. Zaten Fransız sembolizmini en iyi aktaranlardan biridir Yahya Kemal. Sonrasında Tanpınarlar gelir, Ahmet Haşimler gelir vesaire. Şunu da söyleyeyim.
Zaten Tanpınar da Yahya Kemal'in öğrencisiydi.
Doğrudur, öğrencisi olacak. Bütün şiirlerini aruzla yazıyor. Sadece ok şiirini aruz vezniyle yazmıyor. Ok şiirini 6+5 koşma türüyle yazıyor. Yahya Kemal, Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı diye başlayan o ok şiiridir meşhur. Onun haricinde şiir yazarken özellikle mükemmel mısra, güzel mısra, mısrayı berceste yapmaya çok özen gösteriyor. Şiiri name olarak görüyor ve şiirde ritme yani iç musikiye büyük önem veriyor. Ve bizim Türk şiirimizin en güzel, en ahenkli, musikiye en uygun şiirlerini yazmıştır diyebiliriz.
Şimdi peki o zaman aşk ve kadın konusunda nasıl bir yaklaşımı var?
Aşk ve kadın konusunda da ayrı bir yaklaşım yok aslında. Hı-hı. Aşk, kadın ve diğer konulara farklı bakmıyor. Hı-hı. Hepsini deyim yerindeyse böyle bir...
Harmanlıyor.
Harmanlıyor. Hercümerc etmiş kendi edebi dünyasında. Onun şiirlerinde kadın, aşk ve milli konular neredeyse tektir diyebiliriz.
O zaman sevgili dinleyenlerimiz, Bülede Yaman ve Feray Uzun'un hazırlamış olduğu şiir gemisini Rintlerin Akşamı ile bitirelim. Rintlerin Akşamı Münir Nurettin Selçuk bestesi. Segah makamında bestelemiş üstad bu şarkıyı. Bilmem belki sevgili Feray Uzun'da bize bir Rintlerin Akşamı, Dönülmez Akşamın Ufkundayız verecektir değil mi? Hiç şüphesiz. Biz veda edelim sizlere. Bülede Yaman çok teşekkür ediyoruz. Eminim.
Ben teşekkür ediyorum.
Eksik kalan çok şeyimiz vardır.
Muhakkak çok şey var.
Beyatlı ile ilgili. Ama evet, döner evet, yine konuşuruz.
İnşallah.
Öyle güzel
inşallah.
Şiirleri var ki çünkü gerçekten.
Muhakkak.
Çok teşekkür ederiz.
Ben
sevgili
teşekkür
Aslı Yıkılmaz'a da teşekkür ediyoruz. Ve işte Münir Nurettin Selçuk'un Segah makamında bestelemiş olduğu Yahya Kemal Beyatlı'nın o başyapıt şiirini beraber dinliyoruz.
Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasından güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince ya şevk içinde harab ol ya aşk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül.
Şiir gemisi.